Ayrım 2. Adana sıcağında Erguvanlar. Benzer nedenlerle Firuzan Tercan ve Olcay Akkent için. Telefon çaldığında elinde epey düşündükten sonra yanında götürmeye karar verdiği kitapla salondan yatak odasına dönüyordu. Valizi ağzı açık olarak dün geceden beri yatağının ayak ucundaki şarap kırmızısı kadife döşemeli, üzerine düzenli aralıklarla mat metal düğmeler zımbalanmış pufun üzerinde öylece duruyordu. Hep bir şeyler unutacağı korkusu taşırdı valiz hazırlarken. Çoğunlukla da unuturdu da. 3 günlük geziler için hazırlanırken bile bir şeyler unuttuğu olurdu. Son zamanlarda sık sık valiz hazırlamak zorunda kalmış olması bu durumu pek değiştirememiş, kolaylık sağlayan alışkanlıklar kazandıramamıştı ona. Diş ipinden göz altları için örtücük kreme, kulak çubuğundan tırnak törpüsüne, içindekileri hiç boşaltmadan el altında tuttuğu küçük bir el çantasını hazır bulundurma kolaylığından başka bir alışkanlık edinmesine yaramamıştı. Bu arada her zaman sorun olan çeşitli vitamin hapları, ani baş ağrısı ya da mide sancısı gibi beklenmeyen durumlar için her zaman yanında bulundurması gerektiğini düşündüğü çeşitli ilaçlar için fosfor rengi opak plastikten şık bir hap kutusu edinmişti. O hapların toplu halde şık bir kutu içinde küçük siyah el çantasının bir köşesinde duruyor olması ona yeterince güven veriyor, sanki ağrısını sancısını erteliyordu. Bu sık yapılan seyahatler nedeniyle valiz hazırlamada kazandığı iyi kötü deneyim yalnızca bir bölümünü hafifletmişti işin. Yoksa ne zaman yola çıkacak olsa gene bir gün öncesinden kaygılar, sıkıntılar baş gösteriyordu içinde. Ne kadar saati kurarsa kursun uyanamayıp uçağı kaçıracakmış korkusuyla rahatsız bir uyku uyuyor, ne olur ne olmaz diye erken gittiği havaalanında her seferinde boşu boşuna beklemek zorunda kalıyordu. Hayatı aksiliklerin yönettiğine inanan insanlarda görülen, beklenmedik durumlara karşı sürekli önlem alarak yaşamanın çeşitli hallerini sergileyip duruyordu gündeliğin akışında. Bu yüzden günü hep bir ajanda dakikliğiyle yaşıyordu. Hayat hep bitirilmesi gereken işlerden sonra başlayacak bir şeydi onun için. Ve bir türlü istediği gibi başlayamıyordu. Koridorun ortasında yolundan döndüren hiç beklemediği bu telefon sesi dalıp gitmiş olduğu düşüncelerin bölünmesine neden olmuş, canını sıkmıştı. Bu durumlarda mutlaka bir şey unutur, akıl defterindeki yapılması gerekenler sırasında satır atlardı. Daha doğrusu bu çeşit durumlar sanki o bir şey unutsun diye oluyordu. Üstelik valizin karanlık bir mağara gibi ağzı açık olarak bütün gece öyle duruyor olması hiçbir şeyin anımsamasını kolaylaştırmaz, yalnızca varlığıyla huzursuzluk yaratmaya yarardı. Ayrıca doğru kitap seçtiğinden de emin değildi. Ya bu kitaptan sıkılırsa ne olacaktı? İkinci bir kitapta taşımak istemiyordu. Kimi zaman gittiği yerlerden değil, ikinci kitabın birincinin bile kapağını açmadan geri döndüğü oluyor. Onca ağırlığı boşu boşuna taşıdığıyla kalıyordu. Daha doğrusu hiçbir şeyin fazlasını taşımak istemiyordu artık. Yalnızca yolculuklarda değil, hayatta da. Gündelik hayatı yordamına koymak, zamanı doğru kullanmak, yerinde kararlar almak, hayatı üzerinde denetim kurmak konusundaki dikkati ve takibi bu konularda ne kadar deneyim kazanmış olsa da kendi için yorucu, başkaları için de zaman zaman sıkıcı, bıktırıcı olabiliyordu. Kişiliğinin bu yanı bir tek iş hayatında ilerlemesine, yükselmesine yaramış, özel yaşamında ise her zaman çeşitli sorunlara ve kayıplara yol açmıştı. Kocasından ayrılmış, sonrasında da birileriyle bir şeyleri paylaşmakta, ilişki sürdürmekte zorluk çekmişti. Elini attığı almacı bu karışık duygular içinde kaldırdı. O bunca telaşın ortasındayken telefondaki ses, "Bakalım beni tanıyacak mısın?" diye sormuş, sonra susup beklemişti. Bu seste canı sıkılan zamanı bol kadınların genişliği vardı. Onlar sonu gelmeyen diyaloglar, etraflıca tarifler ve uzun tekrarlar için zamanları olan kadınlardı. Emine ise sürprizlerden hiç hoşlanmazdı. İlk duygusu kadının yüzüne çat diye telefonu kapatmak oldu. Ama bunun bir çözüm olmadığını bilecek kadar çok şey görmüş yaşamıştı. Dünya her şeyi kendi zamanı, kendi duyguları, kendi durumlarıyla ölçüp biçen insanlarla doluydu. O insanlara bir şeyler öğretmekten gerçekten zordu. Serin tutmaya çalıştığı bir ses ve mesafeli bir tutumla, "Kusura bakmayın, kim olduğunuzu çıkaramadım," dedi. "Ayrıca yola çıkmak üzereyim, valiz hazırlıyorum ve zamanım çok az." Sesinde nezaketini korumakla birlikte karşı tarafa hafif bir haddini bildirme tonu vardı. Bunun üzerine karşı taraf hemen kendini toparlamış, aradığı kişinin "Bil bakalım ben kimim?" oyununa hali ve zamanı olmadığını kavramış olarak yolculuğa çıkmak üzere valiz hazırlayan bir kadının halinden anlar bir ton tutturmuştu. Arayan gülerdi. Onca zaman sonra güler. Bir aralar pek yakınlaşmışlar, sonrasındaysa hayat girmişti araya. Gündeliğin hayhuyunda birbirlerinden uzağa savrulmuşlar, zamanla ilişkileri iyice gevşemişti. Bir erkeğe muhtaç olmamak adına ekonomik özgürlüğünü kazanmak, kariyer yapmak, mesleğinde ilerlemek isteyen kadınları yalnızca erkekler değil, geride kalan arkadaşları da terk ediyor. Kazanmak için mücadele ettikleri hayatlarından geri çekilerek onları tek başlarına bırakıyorlardı. Güler'e karşı nedenini anımsayamadığı bir kırgınlık duyduğunu hissetti. Somut olaylardan, adı konmuş durumlardan değildi. Çeşitli zamanlara yayılmış hayal kırıklıklarından, nedensiz görünen uzaklaşmalardan, ayrı yönlere savrulmalardan kaynaklanan genel bir kırgınlıktı bu. Emine evliyken daha sık görüşürlerdi. Boşanıp tek başına bir hayat sürmeye başladığında nedense Güler de kocası da çıkıvermişti hayatından. Üzerinde uzun uzadıya düşünmemişti. Ama birbirlerini hatırlattıkları şeyler birbirlerinden uzaklaştırmış olabilirdi onları. Ne de olsa çevrede bir çiftin boşanması sıranın kendilerine de gelebileceğini hatırlatır insanlara. Belki de böyle bir şeydi. Birkaç günlük iş gezisiydi yalnızca. Pek önemli bir şey değildi. Bir süredir hayatına egemen olan rutin geziler işte. Konuşmayı uzatmaya niyetli görünmüyor. Kısa kesin cümleler kuruyordu. Adana'ya gideceğini söylediğinde birdenbire heyecanlanmıştı Güler. "Biliyorsun, Gülsüm de orada," dedi. "Mutlaka gör onu. Biliyorsun seni çok sever. Hem bir şeye ihtiyacın olursa..." Sözünü kesti hemen. "Ne ihtiyacım olacak? Şirket adına gidiyorum zaten." Bu söz öteden beri sinirini bozardı. "Bir şeye ihtiyacın olursa." İş gezisine çıkan erkeklere böyle diyorlar mıydı acaba? "Bir şeye ihtiyacın olursa." Erkek adam ne ihtiyacı olacak? "Olsun olsun," dedi Güler. "Belli mi olur? Ne de olsa yabancı yer. Hem Gülsüm çok özlemiştir seni. Ne zaman arasa seni sorar. Hemen arayayım onu. Gelip görsün seni. En olmadı bir çay içersiniz karşılıklı. Nerede kalıyorsun?" "Seyhan Otel'de." "Bak, eğer otelde kalmak istemiyorsan..." Gerisini beklemeden aynı kararlılıkla sözünü kesti gene. "Hayır, seviyorum orayı. Daha önce de kaldığım bir yer zaten." Emine Gülsüm'ü görmek isteyip istemediğinden emin değildi. Geçmişte kalan şeyler geçmişte kalmalıydı ona göre. Bu huyu yüzünden zamanla çevresi azalmış, arkadaşları tarafından vefasızlıkla suçlandığı olmuştu. İnsanlar aynı biçimde, aynı yönlere doğru değişmiyorlardı. Çoğu kez mazi, ortalıkları şimdiki zaman arkadaşlıklarını diri tutmaya yetmiyor ama insanlar bu gerçeği kabullenmeyip her şey eskisi gibi sürsün istiyorlardı. Sanki bir şeyler hiç değişmeden olduğu gibi sürerse hayat daha gerçek, dünya daha inandırıcı bir yer olacaktı. Öte yandan Güler'le konuşurken bir şeyleri özlediğini fark etti. Bu Güler'in kendisi, arkadaşlığı ya da birlikte geçirdiği günler değildi. O günlere ilişkin belli belirsiz bir şeydi. Tanımlama kesinliğine sahip olabilecek görünür bir şeyden çok hissedilebilecek bir şey. Kısaca adına gençlik dediğimiz, önümüzde daha yaşanacak güzel ve uzun günler olduğuna ilişkin ümitler, hayaller beslediğimiz, hayata toyca bir güven duyduğumuz, yarı bilinçsizlik haline benzeyen, neşeli bir duyguyu özlediğini fark etti. Bir şeylere çabuk ağlayıp çabuk güldüğümüz günler, en son çıkan plakların, yeni filmlerin konuşulduğu, yeni çıkan şarkıların pencerelerden sokaklara taştığı, poplün, bluzların, arkası açık hoppa ayakkabıların giyilebildiği, sıcak yaz gecelerinin insanı çok ama pek çok sevindirdiği günlere ilişkin uçarı bir duygu. Bize o zamanlar dünyanın daha tam ve bütün bir yer olduğunu, böylesine parça parça olmadığını düşündüren ham bir duygu. Birdenbire artık içinde hiç duymadığı bir heyecanı özlediğini fark etti Emine. Onun özlediği bu heyecandı işte. Yalnızca gençken duyulan, kalbinin çoktan unuttuğu bu eski heyecan. Güler, işte o günlerin arkadaşıydı. O günler tarafından aldatılmış olduğunu hissediyordu şimdi. Sanki dünyanın geri kalanı gibi Güler de bu aldatmacanın içindeydi. Kapatmadan önce, "Tamam, Gülsüm arasın beni," dedi Emine. Gene de önlem alırcasına, "Gerçi işlerim çok yoğun ama hiç olmasa bir görmüş olurum onu," diye eklemeyi unutmadı. "Ne zaman dönüyorsun?" diye sordu Güler. "Dönünce ben seni ararım," dedi Emine. Sesinde verilmiş bir sözden çok kestirip atma tonu vardı. Güler Emine'yi yeniden ikna etmek istercesine hatıraları yardıma çağırarak "Hatırlarsın, çocukken de çok severdi seni Gülsüm," dedi. "Ne olur, mutlaka görmeye çalış." Yeniden valizine dönerken ister istemez Gülsüm'ü düşündü Emine. Güler'le kendisi kanepeye yayılmış, ellerindeki mecmuaların sayfalarını karıştırırken, orta sehpasına abanıp onları can kulağıyla dinleyen, azıcık yuvarlak yüzlü, iri gözleri, hep kocaman bakan, o sıralar adım adım attığı yeni yetmeliğin bütün sorunlarını fazlasıyla yaşayan, taşkın bir kız çocuğu geliyor gözlerinin önüne. Üzerine bir türlü oturmayan ya da büyük ya küçük gelen elbiselerini ailesi onun hızla boyattığıyla, serpilip geliştiğiyle açıklasa da çocuğun ablasının eskileri olduğu biliniyordu. Gövdesi yerine oturana, vücudu hatlarını bulana kadar bu geçici zamanlar için yeni elbiseler diktirmeye para harcamak istemiyor, aile içi eskilerle idare ediyorlardı. Geçim zorluğu çeken dar gelirli orta sınıf ailelerin hayat bilgisinin gündelik ayrıntılarıydı bunlar. Kimse kimsenin yüzüne vurmak istemezdi. Herkes günlerin akışına bırakırdı böyle şeyleri. Nice sonra duymuştu Gülsüm'ün evlendiğini. Emine yurt dışında olmalıydı o sıralar. Bitmiş bir evliliğin ardından bir süre kaybolmak, kendini tanımayan insanlar arasında hiçbir açıklama yapma zorunluluğu hissetmeden yabancı bir havayı solumak istemişti. O sıralar Gülsüm'le ailesi arasında hoş olmayan bir şeyler geçmiş olmalı. O günlerden kulağına çalan şeyleri doğrusu aklında tutmamıştı bile. Damadın ailesine ilişkin olarak sonradan görme Adana zenginleri diye söz edildiğini duymuştu. Pamuklu dokuma çırçır makineleri, yarıcılıktan gelme aile gibi. Birbirinden kopuk sözler kalmış aklında. Asıl önemlisi ablayla kardeşin arasında uzun bir dargınlığa yol açacak önemli bir şeyler geçmiş olmalıydı. Bu konuda içeriğini hatırlamadığı zayıf dedikodular kalmış aklında. Onların hayli bir süre birbirleriyle görüşmediklerini biliyordu. Çenesini tutamayan bir kız olduğu halde Güler'in bu konuda hiç konuşmamış olduğuna bakılırsa durum sandığından da ciddiydi. Şimdi ise belli ki geçen zaman içinde aradaki buzlar erimiş, yeniden görüşmeye başlamışlardı. O günlerden itişe kakışa gülüştükleri şeyleri hatırlayarak içini ısıtmaya çalıştı. Olmadı. İçinde bir şeyler taş kesmişti. Ertesi gün, erken yükselen sıcak daha gün ortasına varmadan ortalığı kavurmaya başlamıştı. Emine toplantı sonrasında otele hayli bitkin döndüğünde danışmaya bıraktığı notlardan Gülsüm'ün neredeyse her yarım saatte bir aramış olduğunu öğrendi. Odanın serinliği içini dinginleştirmiş, içtiği bir fincan çay ilaç gibi gelmişti. Yatağa uzanıp kitap okumak iyi bir fikir olabilirdi. Odanın bir duvarını boydan boya kaplayan pencereden otelin yüzme havuzu neredeyse kuş bakışı görünüyordu. Az sayıda insan iki yandaki şezlonglara uzanmış güneşleniyordu. Havuzun açık mavi betebe zemini Adana güneşinin dimdik vuran ışığında David Hockney'in resimlerini andırıyordu. Bu görüntü içini duruldu Emine'nin. Bir omuzu camda, pencerenin önünde durmuş, mayosunu almayı unutmadığı için kendisini ödüllendirmek istercesine havuza girmekle duş aldıktan sonra yatağa uzanıp serin serin kitap okumak arasında karar vermeye çalışıyordu ki telefonun bir yenisi geldi. Yoğun ve yorucu bir gün geçirmiş ama işler umduğundan da iyi gitmişti. Kendini ödüllendirilmiş gibi hissediyor, bu yüzden huysuzluk çıkarmak istemiyordu. Gülsüm'e gelip kendisini almasını söyledi. Duşunu alıp giysilerini değiştirip otelin lobisine indiğinde onu dipteki geniş koltukların birinde rahat görünmek isterken bile diken üstündeymiş gibi tedirgin ve güvensiz bir halde buldu. Üzerinde kabul edebileceğinden emin olmayan uzak akraba kızı Hali vardı. Emine'yi görür görmez ayağa kalkarak uzaktan bile fazla belli olan gösterişli bir sevinçle telaşlı adımlarla ona doğru yürümeye başladı. O yürürken aradan geçen yıllar görünüyordu. Bir an şefkat duydu. Sızıya benzeyen bir şefkat. Zaman yalnızca zaman bazen içini sızlatıyordu insanın. Yaşına ve Adana sıcağına göre fazla boyanmıştı Gülsüm. Her halinden yeni kuaförden çıktığı belli olan kısa kesilmiş saçları fazla kabartılmış, aralarına röfle atılmış, kulak memesi altında yanaklara doğru karavel yapılarak kıvrılmıştı. Bu haliyle 60'lı yıllardaki kadın başlarını andırıyordu. Yanağındaki bir yeşil çam beni eksikti. Üzerinde kendisine hiç gerekmeyen bir ciddiyet kazandıran buz beyazı ile uçuk mavi arası ince keten bir tayyör vardı. İçine giydiği bluz havuzun betebe mavisi rengindeydi. Kumaşın kendinden köpüklendirilmiş yaka ağzından görülen ince bir altın kolyenin ucunda sallanan madalyonun turkuaz taşı, renk uyumu konusundaki çalışkanlığına aferin bekler gibiydi. Her halinde bir eskilik vardı. Sanki yıllar geçtikçe şimdiki zamanın kadınlarına değil de kendi çocuk olduğu zamanların kadınlarına benzemişti. Bu sıcakta tayyör giymesinin nedeni ne? İş dünyasında önemli bir pozisyonda çalıştığını bildiği Emine'nin yanında kendince denge sağlamak için olabilirdi. Belli ki çok televizyon seyreden ve seyrettiklerine inanan kadınlardandı. Oysa Emine'nin üzerine Hint ipeğinden kolsuz, bol dökümlü, bir tek eteği ince dantelle garnitürlendirilmiş, sade bir giysi geçirmişti. Ayaklarında da başkalarında gördüğünde hiç sevmediği atkısı bileğe dolanan deri sandaletler vardı. Gülsüm'ün mavi burunlu, arkası açık, yüksek topuklu ayakkabılarının sesi, bu gösterişli karşılamayı güçlendirmek istercesine lobinin zemininde yankılanıyordu. Daha ilk anda fotoğrafı çektiği bütün bu ayrıntılar Emine'nin içini şimdiden yormuş, hevesini kaçırmıştı. Bu görüşmeyi kabul etmekle hata ettiğini düşünüyordu. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Duyguları doğrudan Gülsüm'le ilgili değildi. Görmekten, yorumlamaktan ve didiklemekten yorgun düştüğü hayata ilişkin bir küskünlüğün her yeni durumda yeniden düze vurmasıydı. Birlikte ne yapacaklarına karar vermek üzere bir süre lobide oturup havadan sudan konuşarak buzlu çay içtiler. Emine ayrıntıları yorumluyordu. Gülsüm'ün kısa sessizliklere bile tahammülü yoktu. Sessizlik, ona göre yalnızlık demekti. Sürekli konuşur halde olmayı, iletişim kurmak sananlardandı besbelli. Onun konuk ağırlama telaşında birlikte hoşça vakit geçirmekten çok Burada, Adana'da yeni hayatında sahip oldukları bir an önce gösterme arzusu seziliyordu. Havalandırma serinliğinin dışarıyı unutturduğu otelin kapısına çıktıklarında vahşi Adana sıcağı yüzlerine olanca acımasızlığıyla çarparken Emine için gün çoktan bitmişti aslında. Bir başkasının filminde konuk oyuncu olduğunu bilmenin ısmarlama adımlarıyla Gülsüm'ün ardı sıra basamakları indi. Kapıda onları bekleyen son model Mercedes'in içinden fırlayan şoför gösterişli bir saygıyla eğilip kapıları açtı. Üniformalı değildi ama hareketleri üniformalı gibiydi. Beyaz gömleği son düğmesine kadar iliklenmiş, koyu renk boyun bağı bağlamıştı. Gömleğinin kısa kollu olmasından başka havayı hafifletecek bir şey yoktu üstünde. Her gün son model bir Mercedes'e binmek kendisi için çok olağanmış da, şimdi asıl Emine'nin coşkusuna tanık olmak istiyormuş gibi açık gönüllü görünmeye çalışan kurumlu bir hava içinde arabaya bindi Gülsüm. Oysa Emine paraya ve konfora bir erkek üzerinden ulaşmış, orta sınıftan gelen kadınları, onların yineleyip durdukları birbirinin eşi olan davranış kalıplarını nicedir yakından biliyordu. İş yaşamı boyunca birçok yeni zenginle çalışmak ve onların katlanılmaz aileleriyle bir arada bulunmak zorunda kalmıştı. Böyle durumlarda şimdi olduğu gibi içinde yaşanılan anın kirlendiğini düşünürdü hep. Arkasını getiremezdi. Az sonra Gülsüm'ün havası yavaş yavaş yerine geldi. Baştaki çekingenliğini ve tutukluğunu yenmişti. Emine'ye karşı saygısını korumakla birlikte sesine bir genişlik, davranışlarına bir rahatlık gelmişti. Kendi topraklarındaydı artık. Bundan sonra olacakların bildiği, tasarladığı gibi gelişeceğini düşünüyordu. Onun gösterisi başlamıştı.